Ayrım 2.
Öyle sanıyorum ki ödgü okuyan bir insan acaba okudukları ödgüyü değiştirmeyecek mi? Günlerin getirdiği mutlulukla yetinecek mi? Bunun için ayrıca kendisine mektup yazacağım. Verirsiniz. Mektuplaşmak iyi olur değil mi abi? Özdemir İnce dün Adana'daydı. Bugün Ankara'ya gitti. Mektuplarını cevapsız bıraktığınız için kırıldığınızı sanıyor. Böyle düşünmesinin doğru olmadığını söyledim. İkinci yeniyi nasıl buluyorsunuz? Beni pek sarmıyor. Burada bugün diye bir gazete çıkar. Çarşambadan çarşambaya sanat eki hazırlanıyor. Bu sayfada Sadi Samra, Türk düşüncesinde yazar ile tartışmaya girdim. İkinci yeniyi savunuyorum. Onlarla bir olmaktansa ikinci yeniyi savunmak daha iyi. Varlık okuyun, bütün gençler hep Sadi tutuyor. Sonucu yazarım. Yarın 50 lira postalıyorum. 12,5 lira daha göndereceğim. Dergileri beklerim. Hürmetler abi. Adana 31 Ağustos 1957. Abi, derginin yeniden çıkacağına çok sevindim. Bunun için kaç kere yazmayı düşündüysem de elim varmadı. Bizim patron İstanbul'a gitmişti. Bütün işler üzerimdeydi. Bunun içindir ki iki satır yazmak fırsatını bulamadım. Yazacak fırsat bulduysam da yazamadım işte. Serseri Nero'nun adı geçen bu öykü bulunamadı. Üzerinde çok durdum. Daha yeni bitti. Dergiye falan vermek önemli değil ama insan çalıştıklarının karşılığını görmek istiyor. Belki bunun için yayınlatılıyor. Ben bir bakıma kendim için yazıyorum. Hani insanın bir iç huzursuzluğu vardır ya, işte ben yazılarımla bu huzursuzluğumu kısmen bile olsa atıyorum. Aradan bir zaman geçiyor, yine aynı sıkıntılar. İşte böyle abi. Serseri Nero'nu bir yere göndermedim. Bir suretini şimdi size gönderiyorum. Bilmem beğenecek misiniz? Mavisiz yalnızlığı bir gün gönderirim. Ben buna sosyal sürrealizm dedim. Belki sürrealizmin sosyali olmaz diyeceksiniz. Şimdi Ay Tutulmasına Karşı Ayaklanma adlı bir yazı üzerinde çalışıyorum. Bunların da birer suretini göndereceğim. Ay Tutulmasına Karşı Ayaklanma'da sosyal sürrealizm dediğim cinsten. Ben her öyküde başka başka bilinenler vermeye çalışıyorum. Başarı gösterip gösteremediğimi bilmiyorum. Kendime güvenim var. Şimdi bir nenler veremiyorum belki. Ama ileride vereceğim. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün. Zaten salt bugün için çalışmayı gereksiz buluyorum. İnsanlar da bunun böyle olmasını istemiyorum. Örneğin bugünün çalışmaları salt bugünün çerçevesi içinde kalıyorsa o çalışma yetersizdir. Daha iyi iş verecek çareler aramalı. Kişilerin mutlulukları da bugün değil, yarın için çalışmakla olur kanısındayım. Bunları salt ben söylemiyorum. Zamanında söylemişler. Söylemişler ama bugüne kadar kabul edilememiş ve bunun için bütün kavgalar birden kopmuş. Neyse, bunları yazmam gereksiz. Kendimi tanıtıyormuşum gibi bir şey oluyor. Sıkılıyorum şimdi. Bu yıl İstanbul'a geliyorum. İktisat fakültesi diye niyetlendim şimdiden. Sabah fakülteye, öğleden sonra da işe. Çalışacağım İstanbul'da. Çalışmazsam olmuyor. Buradan para gönderecek kimsem yok. İş buldum orada. Yine dar filmde çalışacağım. Film satın alma ve satma bölümünde. Benim iş de bu zaten. İsterlerse muhasebelerini de yaparım. Sizinle buluşmak, görüşmek çok zormuş. Demirtaş'la konuştum. Şimdiden randevu almamı söyledi. İstanbul'a geldiğimde sizi nasıl bulacağım? Ben Ekim'in 3 veya 5'inde İstanbul'da olacağım. Sizinle 6 Ekim pazar günü buluşmamız mümkün mü? Pazar günü işiniz pek olmaz diye düşündüm. Yine siz bilirsiniz. Uygun bir zaman söyleyin, ben sizi bulurum. Dergi çıkar çıkmaz gönderirsiniz artık. Saygı ve hürmetler. Yılmaz Pütün. İstanbul 26 Şubat 1958. Abi, keşke Adana'dan hiç gelmeseydim. Hiç olmazsa oradayken ara sıra mektubunuzu alıyordum. Geldiğim günler ne iyiydi, konuşabiliyorduk. Şimdi benim işler karmakarışık oldu. Size telefon bile edemedim. Bilmem beni affettiniz mi? Size Serseri Nero'nu gönderiyorum. Yeni baştan yazdım. Bilmem bu sefer nasıl oldu. Ayrıca iyi günler pazarını yolluyorum. Bu hikaye yeni. İstanbul'da temize çekip hikaye gözüyle bakabildiğim tek yazı. Bunları bir gözden geçirmenizi rica edeceğim. Pazartesi günü yani ayın 3'ünde Cumhuriyet'e değil mi Karaköy'deki oraya geleceğim. Saat 7'de ancak gelebileceğim. Bu sefer sizi bekletmeyeceğimi umarım. Siz de gelirseniz çok memnun olacağım. Hürmetlerimle, Yılmaz Pütün. İstanbul 1. Sorgu Hakimliğine Bilirkişi Raporu. Dosya No 57-10. İstanbul'da 13 adlı aylık sanat dergisinin Ekim 1956 tarihli nüshasının sahifelerinde Yılmaz Pütün imzası ile münteşir "Üç Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri" başlıklı makale, komünistlik propagandası yapılıp yapılmadığının tespiti için muhterem hakimliğince bilirkişi tayin etmekle sözü geçen yazıyı inceledim. Tetkik mevzuu olan yazı yarı piyes yarı hikaye üslubunda yazılmış olup basit bir işçi kızı ile babasının parasıyla geçinen bir delikanlı arasında geçen macerayı nakletmektedir. Kız 2 lira mukabilinde cinsi münasebette bulunmayı delikanlıya teklif etmekte, delikanlı ise para mukabilinde yapılacak bir temastan tiksinti duyduğu cihetle bunun parasız olmasında ısrar etmekte. Hatta kıza dayalı döşeli bir ev tutmayı bile teklif etmektedir. Kız ise bunu reddetmekte, bu şekilde geçindiğini söylemekte, nihayet delikanlıyı bırakıp kendisine herhalde para mukabilinde cinsi münasebet teklifinde bulunan bir başka delikanlıya gitmektedir. İşte bunun üzerine zengin delikanlı ötekisinin basit bir işçi olduğunu söyleyince kız bu tabire kızmakta, delikanlının mensup olduğu sınıfı kastederek "Ah domuzlar, sizi domuzlar, bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman" demektedir. Hikayenin bir başka yerinde de bir arada yaşamayı teklif eden delikanlıya kız babasının ve delikanlının mensup olduğu muhitin bu birleşmeyi uygun görmeyeceklerini, zira herkesin bir tutulmadığını, insanların hep onun gibi olmadıklarını söyleyerek şu sözleri ilave etmektedir. Herkes bu ayrıntıları kaldıramaz ki ortadan. Kaldırsalar da cennet olurdu buraları, cennet. Nihayet kız öteki delikanlı ile ayrılırken zengin çocuk kendi kendisine şöyle düşünmektedir. Ben kendimden utandım. İnsanlar ayrıntısız olmalıymış. Bunu orospu dediğim kadın söyledi. İnsanların hep bir olması gerekliymiş. Zengin bir çocuk rolü oynamak ne zor. Anlaşılacağı veçiyle yazıda işçi sınıfı ile zengin sınıf karşı karşıya konmuş, bu iki sınıf arasında devamlı bir aşk münasebetinin değil, ancak ufak bir bedel mukabilinde geçici temasların kurulabileceği fikri belirtilmiştir. Hikayedeki zengin çocuğun devamlı bir münasebet hususundaki isteği bile samimi değildir. Zira kıza karşı olan arzusu geçince bu münasebete son vermeyi düşünmektedir ve bu düşüncesi kız tarafından sezilmiştir. Yine yazıda zengin sınıfa mensup olanların bunu arzu etmedikleri, aradaki farkları kaldırmak isteyenlerin pek az olup zengin sınıfı mensup olanları bunu arzu etmedikleri, fakat günün birinde bu sınıfın topunun attırılacağı bildirilmektedir. Cemiyet sınıfları arasında bir müsavat kurulmasını istemek sosyalist bir düşünce mahsulüdür. Hatta kapitalist cemiyetlerde bile bu müsavat temin edici sosyal adalet tedbir ve mevzuatı yer almış bulunmaktadır. Komünistlik ise bu müsavattan ziyade proletarya hakimiyetini kurmayı hedef tutar. Komünizme göre insanlar arasındaki tam müsavatı temin edebilmek için kapitalizmin bütün artıklarını ortadan silmek iktiza eder. Bu artıklar ise ancak proletarya diktatörlüğü sayesinde ortadan silinebilir. Onun için evvel emirde proletarya diktatörlüğü kurulacak, ondan sonra sosyalist cemiyetin son gayesi olan tam müsavat tesis olunacaktır. Kapitalistler de herhalde proletaryanın iktidara geçmesine gönül rızası ile muvafakat etmeyecekleri cihetle proletaryanın ihtilal yapması zaruridir. Bu ihtilal kapitalist sınıfı ortadan kaldıracaktır. Demek oluyor ki sosyalizm kendi kendine tahakkuk edeceğini kabul ettiği bir gayeye, komünizme zorla erişmek azmindedir. Ve esasen sosyalizmle komünizmi ayıran en mühim kıstası da kapitalist sınıfın bu şekilde zorla elimine edilmesinden ibarettir. Esasen kanunumuzda bir sınıfın diğeri üzerine tahakkümü tesis etmekten ve bir sınıfı ortadan kaldırmaktan bahsederken cebir unsurunu istilzam ve taammuz etmektedir. Bu esasların ışığı altında yazıyı inceleyecek olursak, insanlar arasında ve hasaten zengin sınıf ile işçi sınıfı arasında bir müsavata olan iştiyakın ve ancak böyle bir müsavatın tesisi neticesinde yeryüzünün cennete döneceği fikrinin yer aldığını görürüz. Mahaza, sadece bu fikir komünistlik propagandasının yapıldığını kabul kifayet edemez. Zira kapitalist cemiyetler sinesinde dahi sosyal adalet tedbir ve mevzuatı, hele aristokrasinin yerine demokrasi nizamının ikamesi, insanlar arasında eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktan başka bir gaye gütmemektedir. Bununla beraber yazıda zengin sınıfın cebren ortadan kaldırılacağı bir günün geleceği fikri de yer almış bulunmaktadır. Bilhakika hikayenin sonlarına doğru işçi kızı, "Ah domuzlar sizi, domuzlar bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman" demektedir. Bu cümle proletarya ihtilalini, zengin sınıfın cebren ortadan kaldırılmasını ifade edebileceği gibi günün birinde insanlar arasında müsavatın kurulacağı ve o zaman zengin sınıfa mensup bir delikanlının işçi sınıfına mensup bir kız ile evlenmekten çekinmeyeceği ve bir işçiyi hor görmeyeceği fikrini de uyandırabilir. Görüleceği veçhile yazıda komünistlik propagandasının mevcudiyetini ifade eden bu satırda bizatihi müphem ve nakıs bir mahiyet arz etmektedir. Keyfiyeti derin saygılarımla arz ederim. 28.08.1957 Bilirkişi Doçent Doktor Sahir Erman. İddianame 957-779 İstanbul 1. Sorgu Hakimliğine. Komünizm propagandası yapmaktan mazmun 1. 1937 doğumlu Hamitoğlu Yılmaz Pütün 2. 1936 doğumlu Abdurrahmanoğlu Tanju Cılızoğlu. Haklarında 15.01.1957 gün ve basın 957-774 sayılı talepnameye istinaden yapılan ilk tahkikat sonunda tahkikatın mevzu Yılmaz Pütün tarafından kaleme alınıp İstanbul'da münteşir 13 isimli Aylık Fikir ve Sanat dergisinin Ekim-956 tarihli 10-18. Sayfasında Yılmaz Pütün'ün öyküsü 3 bilinmeyen eşitsizlik sistemleri başlıklı yazısıdır. Yazının mevzu, zengin bir delikanlı ile bir işçi kızı arasında geçen maceraya teallük etmektedir. İşçi kızı para mukabilinde cinsi münasebette bulunmayı meslek edindiği içindir ki kendisine dayalı döşeli bir el tutmasını teklif eden delikanlı yerine para ile cinsi münasebette bulunmak teklifi yapan başka bir delikanlıyı tercih etmiştir. Bu hal karşısında zengin delikanlının kıza karşı kullandığı basit bir işçi sözlerinden alınarak "Ben de işçiyim, doğru değil mi söylediklerim? Söyledikleri doğruydu, birinci şahıs demiyordu. Ah domuzlar sizi domuzlar, bir gün hepinizin topunu attıracaklar ya, dur bakalım ne zaman" diye hikaye tarzındaki yazı devam etmektedir. 1. Bu kısa izahattan anlaşıldığına göre muharrir yazısında işçi sınıfı ile zengin sınıfı karşılaştırmakta ve iki sınıf arasındaki duyuş ve görüş farklarını açıklamaya teşebbüs etmektedir. Dosyada mevcut 28.08.957 tarihli Ehli Vukuf raporunda arz ve izah edildiği veçhile muharrir zengin sınıfın zorla ortadan kaldırılacağı ve başka bir tabirle proletarya ihtilalinin yapılacağı bir günün geleceğini ve bu sayede insanlar arasında müsavatın kurulacağı, bir zenginin fakir bir işçiyi hor görme imkanlarının kalkacağı fikirlerini savunmaktadır. Bundan da bu yazı ile komünistlik propagandası yapıldığı kanaati hasıl olmakta ve Ehli Vukuf raporu da bu görüşü teyit etmektedir. 2. Diğer taraftan mecmuanın kapağında adı geçen mecmuanın sahip ve yazı işleri müdürü olarak Saffet İnselman ismine tesadüf edilmekte ise de mecmuanın hakiki sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü mezunlardan Tanju Cılızoğlu'nun deruhte ve ifa ettiği gerek kendisi ve gerekse Saffet İnselman tarafından açıklanmış bulunmasına göre muameleyle basın kanununun 16. maddesine göre mesuliyet tereddüt etmektedir. 3. Bu itibarla her iki mazmunun hareketleri basın kanununun 16. maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu'nun 142'ye 1 ve 173 son maddelerine uygun görülmüştür. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 196. maddesine tevkifaken İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinden birinde son tahkikatın açılmasına karar verilmesi talep ve iddia olunur. 07.10.1957 İstanbul SC Müdde-i Umumi M Hakkı Müftüoğlu 6574 İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararı. Reis Reşit Nomer, Sicil No 4769, Aza Nusret Bilgin, Sicil No 5297, Aza Bedia Söylemez, Sicil No 6724, CMU Muafini Faik Gözanman, 11017, ZK Mukaddes Artunkal. İstanbul'da intişar eden 13 isimli aylık fikir ve sanat dergisinin Ekim 1956 tarihli nüshasında 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri başlıklı yazıyla komünizm propagandası yapmaktan mazmun, mezkur yazının muharriri Gayri Mevkuf, Nişantaşı Kuyumcu İrfan Sokağı 38 numarada oturur, İktisat Fakültesinde talebe, bekar, sabıkasız, Adana nüfusunda kayıtlı, Hamit Oğlu Güllü'den doğma, 01.04.1937 doğumlu Yılmaz Bütün ve Sözü Geçen Dergi'nin sahip ve fiilen yazı işleri müdürlüğünü yaptığı anlaşılan Kara Gümrük Zincirli Kuyu yanı 60 numarada oturur ve Fa Lisesi son sınıf talebesinden bekar, sabıkasız, Tokat'ta nüfusa kayıtlı Abdurrahman Samioğlu Mediha'dan doğma 16.01.1936 İstanbul doğumlu Haluk Tanju Cılızoğlu haklarında basın kanununun 16. maddesi delaletiyle TCK'nın 142'ye 1 ve 4 ve 173 son maddesine göre son tahkikat açılmasına dair İstanbul 1. Hakimliği'nin 10.10.1957 tarih 957-10 esas sayılı kararnamesine müsteniden İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan gizli duruşma sonunda mazlumlardan Haluk Tanju Cılızoğlu'nun sahibi bulunduğu ve bilfiil yazı işleri müdürlüğü yaptığı 13 isimli aylık fikir ve sanat dergisinin Ekim 1956 tarihli nüshasının 10. ve 18. sayfalarında 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri başlığı altında ve mazlumlardan Yılmaz Bütün imzası ile intişar eden dava mevzu yazı aynen 3 bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri dedi, yok dedim, olmaz dedim. Sinekli parkın gölgeli karanlığı da olmazlar, gölgelerin çengelli uçlarına asıldı, olur oldu. Soğuk soğuk eller uzandı karanlığa, kaybettin dediler, bunu da kaybettin. Üçlü karanlık sekizleşti. Seni kaybetmek istemiyorum dedim yavaşça. Küçük çıplak ayaklarını havuzun sularına bıraktı. Bilinçsiz çemberler türedi. Kınalı ellerini birbirine kavuşturdu. Öyleyse 2 lira ver dedi. Gözlerini yumdu. Kirpikleri göz boşluklarını gölgelendirdi. Dudaklarını büzüştürdü. Uzattı. Uzandım. Dokunmaya korktum sonra. Çekildim. Yok dedim. Olmaz. Seni böyle düşünmek istemiyorum. Gözlerini açtı. Nasıl istersin peki? Sana namuslu orospu pozları mı takınayım yani? Bir hoş oynattı kalçalarını. İçimde bir diklenme oldu. Hani beni olduğum gibi seviyordun. Sana yine söylüyorum. Ben orospuyum. Diklenmem yavaş yavaş eridi. Şu arabada gördüğüm kızla olan var ya, 2 lira verirsen sen de onlar gibi yaparsın. Utandım. Gerçekleri kabullenemiyorum. Beni 2 liram için öptüğüne de inanamıyordum bir türlü. İnanasım gelmiyordu. Onun annemden, ablamdan farkı yoktu. Annem de babamla karıştırırken aynı şekilde küçülüyordu. Yüzleri bir başka değildi onlarınkinden. Kınalı ellerini tuttum. Bak bana dedim. Baktı. Benden para isteme dedim. Para isteyince küçültüyorum gözlerimde. Yüzüme değişik bir anlam verdim. Yanlış anlama. Kalçasını eski yerine koydu. Daha neler? Başka ne yapıyorsun? Beni sevmiyorsun diyorum. Paran oldukça severim seni. Hoş, parlak çocuksun. İyisin de ama senin güzelliğin, iyiliğin benim işimi görmez. Ben senden, ondan yatmazsam aç kalırım. Sen benden yatmazsan da olur. Hizmetçi kız var evde. Onu sıkıştırırsın. Gördüm geçen gün. Kalçaları falan dolgun. Babam bulmuştur diye düşündüm. O da olmazsa ellerin var. Gençsin. Kimse ayıplamaz. İneklerine karpuz kabuğu toplayan ihtiyar kadının sepetinden bir kabuk çıkardı. Son kalan kırmızıları kemirdi. Bir tane daha çıkardı. Yesene dedi. Elime sıkıştırdı. Alay edercesine güldü. Islak bir soğukla ürperdim. Verecek misin diye mırıldandım. Bu arada başka neler düşündüm. Örneğin kalkıp gitmeyi, kadına sövmeyi. Kırıtarak güldü. 2 lira verirsen hemen dedi. Eliyle boş, eski bir yük arabasını gösterdi. Kendime çok bilmiş bir insan süsü vererek böyle yapmazsan olmaz mı dedim. Ne güzel bir işin var, çalışıyorsun. Bir an gözlerimin içine baktı, sonra dudaklarını bükerek konuştu. Ne verirler fabrikada bana biliyor musun? Bu parayla geçinilir mi diye düşündün mü hiç? Babanın 2 günde aldığını ben 1 ayda alıyorum. O da ne çabayla. Fabrikada olanlar ellemedik yerimi bırakmazlar. Helaya gidecek olurum yakalarlar. İlle de isterim diye tuttururlar. Ben de insanım. Benim de canım çok şey ister. Ben de ev kadınları gibi giyinmek, süs yapmak isterim. Güzel güzel şeyler yemek ister canım. Ama yok işte. Yokluğun gözü kör olsun. Ne yapalım? Bir kere fakir doğmuşuz anamızdan. Fakir doğmak suçunu işlemiş. Bunu yapan Allah. Ne zaman görecek bilmiyorum. Birinci şahıs rolünü oynayan oyuncu arkasını dönüp sümkürdü. O benim işte. Söylediklerim yalan mı? Yalansa yalan de. Sana bir ev tutsam gelir misin benimle? Ne istersen alırım. Benimle kal yeter. Çocuk, ah benim aptal yavrum, bu sözler bir anne gibi söylenmiştir. Şimdi ateşlisin. Şimdi de çok şey bilmiş gibi konuşuyorsun. Yaşın küçük diye kerhaneye dın. Nasılsa paran var dedin. Şu karıya bir ev tutar, ateşin sürene kadar koynunda kalırım dedin. Birinci şahıs yani ben bunları bildiğine hayret ettim. Bu anlamı yüzüme vermek için biraz zorluk çektin. Sonra kıçıma tekmeyi atar gidersin. Böyle söyleme. Çocukça bir üzüntü kapladı yüzümü. Ne söyleyeyim ya? Tırnaklarını ışığa tuttu. Peki senden geliyorum mu diyeyim? Ben sizden değilim. Dudaklarının yanlarında çizgiler belirdi. Sizin toplumunuzun insanları ayarında değilim. Bunu sen de biliyorsun. Bak herkes bir tutulsaydı söylediklerin olurdu. Ben de seve seve yapardım. Kimse de beni kınamazdı. Ama şimdi herkes ayıplar. En başta baban. Duyduğu gün paranı keser. Kalktı. Bakışlarımız çakıştı. Yüzünü buruşturdu. İyi çocuksun dedi. İnsanlar hep senin gibi olmazlar. Herkes bu ayrıntıları kaldıramaz ki ortadan. Kaldırsalardı cennet olurdu buraları cennet. Dur, nereye gidiyorsun? Parmağını karanlıkta bir sarıya uzattı. Bak şu sarı oğlana dedi. Beni çağırıyor. Ben de ayağa kalktım. Oturmaktan yorulmuştum zaten. Ona mı gidiyorsun? O basit bir işçi. İğrenerek baktı. İyice iğrenmişti. Yüzü daha bir buruştu. Yapmacık bir sinirle. Siz böylesiniz işte dedi. En iyiniz bile böyle kendi çıkarlarınız için neler yapmazsınız. İşçiymiş. Basit bir işçiymiş. Seyircilerin durumlarını da görmek istiyordum. Ben de işçiyim. Beni basit görmezsin değil mi? İşine yararım. Keyfini getiririm. Doğru değil mi söylediklerim?